Değerli dinleyenlerim, Erkam Radyo'da Medya Gündemi programında birlikteliğimiz devam ediyor. 27 Nisan 2018 Cuma sabahı programımızın son bölümünde yine huzurlarınızdayız. Hepinize bir kez daha hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. İki değerli misafirim var programımızın bu bölümünde. Radyomuzda Cuma akşamları saat 19 itibariyle ana haber spikerimiz İbrahim Emre Bey'in sorularını cevaplandıran hakikaten çok farklı bakış açılarıyla, farklı perspektiflerle medeniyet coğrafyamızı, gönül coğrafyamızı gönlümüze, gündemimize taşıyan kıymetli hocamız Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü akademisyenlerinden Halil Kurt Hocam bizlerle birlikte. Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar.
Hayırlı sabahlar efendim, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Ve yine Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İnsani Yardım'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Er Yılmaz bizlerle birlikte. Hayırlı sabahlar, hayırlı, hayırlı sabahlar cumalar efendim.
Cuma hoş geldiniz. Olsun.
Çok sağ olun. Şimdi aslında burada Adem Akın hocamız da olsa olurmuş. Neden bu birbirinden değerli isimleri bu sabah Medya Gündemi programında misafir ettik? Efendim biz geçen cumartesi ve pazar günü Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı vasıtasıyla İdlib'e, Azez'e, Afrin'e, Cinderes'ine, daha doğrusu şimdilerde acının, savaşın, yokluğun, kederin ve çaresizliğin yaşandığı bir coğrafyaya gittik. Tepeden tırnağa hakikaten o perişanlığı, o mazlumiyeti, o mağduriyeti gördüğümüz bir coğrafyaydı. Kederi gördük, hüznü gördük, gözyaşını gördük. Ve savaşın bir ülkeyi nasıl tarumar ettiğini, tüm bunlara rağmen, tüm o kamplardaki mazlumiyete, mağduriyete, acıya, kedere, çok büyük imtihanlara, yokluklara rağmen insanların gözlerindeki o umut ışığını görmeye, o ışığı biraz olsun parlatmaya, her şeye rağmen hayata tutunma mücadelesi veren insanların, kardeşlerimizin, daha doğrusu kardeşlerimizin, kardeşim benim acıma ortak olur musun? Kardeşim acılarıma kardeş olur musun? Çağrısına eşlik etmeye, kulak vermeye gittik. Çünkü oralarda sarılacak yaralar, dindirilecek gözyaşları var. Allah razı olsun. Türkiye en çok orada bir kez daha gördük. İyi ki varsın Türkiye dedik ve bu sözü çok defa duyduk. Orada yaraların sarılması, gözyaşlarının dinmesi, acıların biraz olsun hafiflemesi için Türkiye'miz işte Kızılay'ıyla, AFAD'ıyla, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'yla, İHH'sıyla ve Diyanet Vakfı'yla gerçekten canhıraş bir gayrete soyunmuş durumda. Bunu birebir orada müşahede ettik. Böyle kısa bir girizgah yaptıktan sonra Halil Hocam sizinle başlayalım sohbetimize. Üç gün boyunca beraberdik. Cuma günü buradan yola çıktık. Hatay Reyhanlı'ya gittik ve ondan sonra cumartesi bir yolculuk başladı ki sabahın ilk saatlerinden itibaren sizin gözünüzden, sizin pencerenizden bakınca bu yolculuğa dair, o iki güne dair izlenimlerinizi dinlemek isteriz. Ne kaldı hocam? Geçen evet, iki günden size geriye.
Tabii. Ben kendi gözlemlerimi aktarmak isterim.
Evet.
Reyhanlı'da cumartesi sabah Cilvegözü sınır kapısına ilk vardığımızda sınırda bekleyen o tırları görmek, hı-hı, tuhafıma gitti.
Neden?
Çünkü hayat devam ediyor.
İşte onu diyorum.
Suriye hayat işlerine, rejim bölgesine hatta Lübnan'a kadar oradan işleyen tırlar varmış. Yani ticaret ve hayat. Hı-hı. Sınırdan içeri girdiğinizde sanki ayrı bir dünya. Devasa mülteci kampları. Mesela o tepeden baktığınızda Atme mülteci kamplarının olduğu yeri görüyorsunuz. Yol boyu ilerledikçe genelde böyle ören yerlerinin olduğu, biraz daha dağlık, tepelik, böyle sel, su baskını olmayacak, hı-hı, yerlerin her bölgesine çadırlar kondurulmuş. Zaman zaman dönemsel olarak yaşadığı bölgeyi terk edenler önceden Türkiye'ye geçebiliyorlarmış. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3 milyonu aşan o mültecilerden sonra sınıra portatif beton bariyerler koymuş. Dolayısıyla artık şu anda Suriye'den Türkiye'ye mültecilerin geçmesi mümkün değil.
Değil, evet.
Çünkü Türkiye'nin de sosyal barışını etkiler duruma geldi. Fakat onların da Türkiye dışında nefes alabilecekleri başka bir alan olmadığı için Türkiye sınırı boyunca adeta bir mülteciler zinciri oluşmuş, çadır kentler. Ve bizim oradan öğrendiğimiz kadarıyla AFAD orada koordinasyonu sağlıyor. Türkiye Diyanet Vakfı, evet, Kızılay ve İHA üç büyük yardım organizasyonu bu işlerin dağıtımını yapıyor. Serdar Bey o konuda gereken bilgileri verir. Ben onun konusuna girmek istemem. Orada ben kendi coğrafyacı gözlemine baktığımda şunları gördüm. Açlık, sefalet, perişanlık, insani dramlar diz boyu. Ancak bir yetimhanede çocuklara, işte siz de vardınız,
evet,
Serdar
beraber,
Bey de vardı.
Tabii.
Çikolata dağıtıyoruz.
Evet.
Çocuklar o kadar edepli ve ya, hepsi tamamlanıncaya kadar el sürmüyorlar onlara. Yani orada o eğitim veriliyor.
Evet.
İşte eşlerini kaybeden dul kadınların olduğu bölgeleri gördük. Yani hatta Guta bölgesinden gelen ve çok asil, görgülü bir insan o çadır kentimizde kalıyor. Yani Türkiye'nin,
evet,
hazırlamış olduğu. Diyor ki ben geleli daha 15-20 gün oldu ama diyor, yani ne yapacağımı şaşırdım. Kendinizi onun yerine koyun, bir empati yapın. Yani bahçeli eviniz var, işiniz var, paranız var. Bir anda her şeyi kaybetmişsiniz. Bir Kızılay'ın çadırının içerisinde eşinizle, çocuklarınızla bir kamp yerindesiniz.
Evet.
Yani mesleğinizi icra edemiyorsunuz vesaire. Onların kızıl elması, şu anda kamplarda görüştüğüm insanların kızıl elması sınırı geçip Türkiye'ye gelebilmek. Yani şu andaki Türkiye'deki Suriyelilerin onlara göre bir basamak ileride Mesut Bahtiyar insanlar olduğunu düşünebilirsiniz.
Evet.
Yani oranın kesinlikle, mahrumiyetlerini kesinlikle gördüğümüzde.
Şimdi Halil hocam anlatırken, evet, o fotoğraflar, sahneler an be an gözümün önüne geliyor. Birebir,
evet,
böyle şahit olunca hakikaten, hani dediniz ya, o müstanilik, o vakur duruş.
Evet.
Hani o cumartesi günü ilk saatlerde 11.30 suları, evet, bir ilk gittiğimiz kamp, evet, vardı. Böyle 70-80 tane. Onlar da herhalde, değil mi?
Sarıcepli.
Onlar da mı Doğu Guta'dan?
Doğu Guta'dan.
Tamamen Doğu Guta'dan gelen.
Katarların yaptığı.
Kardeşlerimiz, evet, vardı orada. Onların işte o, yani o duruşları çok hakikaten beni de inanılmaz duygulandırdı.
Daha da enteresanı, evet, Katar sanırım yardım etmiş. Yani bir böyle kulübe yapmışlar.
Evet, evet.
Daha,
evet,
kapısı penceresi yok.
Yok.
Ama biz orada yardım dağıtırken bir talebiniz var mı diye sorduğumuzda, ya, buraya mescit istiyoruz diyor.
Evet.
Çocuklarımızı eğitecek bir yapı istiyoruz. Serdar Bey sağ olsun hemen ilgilendi. İnşallah, evet, en kısa zamanda o da gerçekleşecek. Yani insanlar evlerinin kapısı penceresi tamamlanmadan ibadet edebileceği bir mescit ve çocuklarına eğitim verebilecekleri bir yer talep ediyorlar. Bu da yani tabii orada çölden gelen bedevi meşrepli insanlar da var ama bizim gördüğümüz o Guta bölgesinden gelenler hakikaten biraz daha böyle görgülü, bilgili insanlardı.
Evet.
Bir de işte İdlib şehir merkezi, hı hı, daha güneydeki Eriha bölgesi var. İsterseniz onunla da ilgili
başlayalım. Ona da devam edelim. Şu da yine Serdar Bey dikkatimi çekti. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı vasıtasıyla ve Hüdayi gönüllerinin emanetlerini ve dualarını o Doğu Gutalı kardeşlerimize ulaştırırken baktım hiçbiri bir diğerinin sırasını ihlal etmiyor. Hatta bir tanesine böyle iki zarf, ondan da etkilendim, yapışmış böyle, onu tekrar getirdi. Yani inanılmaz böyle bir, evet, çok asil, çok vakur ama tabii o mağduriyet ve mazlumiyet de silmiş. Ama, evet, o Müslüman zarafetini ve vakarını da muhafaza eden insanlar, onu ayrıyeten belirtmek istedim. Yani,
evet,
çok etkilendiğim,
evet,
sahnelerden biri. Buyurun hocam.
Fakat
devam
bu
edelim.
Bu sahnelerin içerisinde bir ironi var ki, işler acısı. Gerçekten İslam dünyasının da bir fotoğrafı
nedir hocam?
Mesela İdlib şehir merkezi ve hemen güneyinde Eriha. Hele Eriha yerle bir edilmiş. Rejim uçakları, arkasından da Rusya. Mesela Rus uçağının o düşürüldüğü günleri hatırlarsak, o yoğun bombardıman o bölgelere yapılmış. Özellikle bizim en güneydeki o Yayladağ ilçemizin şöyle bir 30-40-50 kilometre doğusunu düşünürsek, o bölgedeki bütün yerleşim yerleri adeta taş üstünde taş kalmayacak şekilde bombardımana maruz kalmış.
Hayalet şehir olmuş.
Fakat bu bombardımanın içerisinde siz bakıyorsunuz, yani işte akıllara durgunluk veren konu şu: İdlib bölgesinde Tahrir-i Şam kontrolünde, Eriha bölgesi ise Ahrar-ı Şam'ın kontrolünde. Ahrar-ı Şam kendini İslam devleti olarak görüyor. Fakat Tahrir-i Şam'a ise şu gözle bakıyor: Türkiye küfür devleti, siz de küfürle işbirliği yaptığınız için siz de o kategoridesiniz. O halde bir taraftan Rusya ve rejim bombardımanla evlerini yerle bir etmiş. Yüz binlerce, milyonlarca insan evinden, yurdundan sökülüp atılmış. Hizbullah ve İran bir taraftan, işte İsrail zaten nevi şahsına münhasır orada her zaman istediği zaman bombardıman yapıyor. Ve bir de bu insanlar kendilerince İslam mücadelesi yapıyor. Siz de gördünüz hocam, ben açık bir bayana rastlamadım.
Yani yok,
herkes yok. İslami usullere göre giyiniyor. İnsanlar orada çadırda bile namazlarını kılıyor. Yani Türkiye'deki ortalama bir Müslümana göre daha İslami duyarlılığı fazla olan insanlar. Eyvallah. Fakat bu insanlar birbirlerini hala daha az ve daha çok Müslüman olmakla
suçlayabiliyorlar
ve birbirlerini öldürebiliyorlar. Bu da çok dikkate değer bir konu. Birinci günün izlenimler olarak söyleyebileceğim konular.
Çok güzel. Şimdi biraz sizden de ilk gün izlenimleri alalım Serdar Bey.
Eyvallah. Şimdi açıkçası biz çok insani yardım tarafını da hep bakıyoruz. Gittiğimiz yerlerde işte İdlib girdiğimizde Babül Hava, Sarmede, Dane, işte biraz içerilerde Eriha, Atme kampları, İdlib şehir merkezi. Şimdi biz bunların hepsini dolaşıyoruz ama farklı kişilerle gidince bir akademisyenin bakış açısı, bir coğrafyacının, bir medyacının bakış açısı, bize eşlik eden Hüdayi Gönüllüsü,
Allah razı olsun,
değerli abilerimizin, hocalarımızın bizde olması da bize farklı bir renk katıyor. Şimdi biz bunları yaşıyoruz, içerisindeyiz ama işte Halil Hocam'ın yorumlaması, orada bizle beraber olması da bize ayrı bir boyut kattı.
Elbette.
Sizlerin de öyle. Şimdi orada özellikle Gutalılarla alakalı ne söylesek ya, hakikaten iltifatı hak ediyorlar.
Kesinlikle.
Çünkü hocamın da buyurduğu gibi çok farklı gruplar var. Biraz... yani yardım dağıtırken çok böyle ısrarcı olabilen, yani bana da verin diyen gruplar oluyor. Ama bu biraz Hama tarafından da gelenlerde ben onu gördüm. Evet. Son zamanlarda Gutalılar'da bunu gördük. Ya hakikaten çok müstahni insanlar. Çok iyi insanlar ki devletimiz de bunun farkına varmış. Onları hocam söyleyecektir, farklı yerlere yerleştiriyorlar. Şu anda Azez'de Gutalılara rastlamak mümkün. Efendime söyleyeyim, şeyde Cinderes'in daha ilerisinde Mahmudiye kampıydı herhalde.
Evet, Mahmudiye.
Oraya biz oradayken 20 otobüs Gutalı geçiyordu. Hatta o konvoya da eşlik ettik hatırlarsınız.
Tabii, tabii.
Evet. Şimdi onların böyle dağıtılması da bence önemli. Çünkü içeride çok farklı etnik yapılar var. Kafalar çok karışık. Yani ilk iki yılında belki bu savaşın 2011 ve 2012 yıllarına kadar daha netti insanlar. Çünkü taraflar belliydi.
Evet.
Şu anda 7 ülkenin istihbaratının cirit attığı, işte farklı planların yapıldığı, dünyada oyunların oynandığı, ben oranın siyasi olarak da %100 fotoğrafını çekebilen ve anlayabilen birilerinin olduğunu düşünmüyorum. Tabii böyle olunca bize düşen, biz o siyasi kısmından biraz uzağız, bize düşen oradaki insanlık dramına ne kadar katkıda bulunabiliriz? Ve onu bu tarafın gündemine ne kadar taşıyabiliriz? Çünkü emin olun bu işler gündem meselesi. Ben buna çok vurguluyorum. Bir Halep düştü. Biz oraya çok fazla un yardım yaptık. Depoları doldurduk, ek depolar tuttuk ki çünkü o geleni kabul etmemiz lazım. O an belki biraz fazla geliyor gibiydi. Sonra birkaç ay geçti, gündem bitti, depolarda un kalmadı. Böyle bir şey var. Ben burada sadece bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Daha önceki konuşmalarımızda da söylediğim gibi. Bu mitolojideki mit kelimesi var ya. Onun gibi ya, o mit diyebileceğimiz birkaç tane böyle kavram var. Bizim Türk toplumuna bunu insanlar empoze etmeye çalışıyorlar. Hani şu Filistinlerin toprak satması bir mitse, yani bir yalan haber. Yani kulaktan kulağa, haktan hakta dolaşan, aslı olmayan sözler ama insanlara oturmuş sözler bunlar. Diyorlar ki Suriye'yi abad ettiniz. Siz gördünüz fotoğrafı. Yani içeride muhtaç insan sayısı çok fazla. Tamam, bir taraftan ticaret devam ediyor ama milyonlarca insan var. Yani bugün İdlib 3,5 milyon oldu. 600 bin nüfusluydu savaştan önce. Şu an 3,5 milyon. Ve bunların %70'i 80'i çadırlarda yaşıyor. Yerler çamur. Bu insanlar tabii ki açlıktan ölen yok ama doktor abilerimizin söylediği üzere, hani doktorlarımız gidiyor, hep birinde aynı rahatsızlık vardı. Çünkü kan değerleri düşük.
Evet.
Beslenme ile ilgili sıkıntılar var ve ondan dolayı hasta oluyorlar. Yani bu ihtiyaç konusunda bu tarz şeyleri insanlarımızın çok dikkate almaması gerekiyor. Suriye'yi abad ettiniz değil. Suriye'de ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarının belki %30'unu bile karşılayamıyoruz ki çok fedakar bir ülke olmamıza rağmen. Ama bizden başka pek kimse yok, biliyorsunuz.
Elif zaten de yok. Tabii.
Biraz Katar, Malezya, Pakistan var.
Evet.
Ama onun dışında özellikle Arap ülkeleri yok yani.
Hocam orada çocuklara, yetimhanelerde olsun, o kampların, çadırların önünde olsun, bir keki, bir meyve suyunu, bir gofreti Halil hocamla, sizinle Adem Akın hocamla beraber verirken o yavruların gözlerindeki ışıltı, sanki böyle çok çok pahalı bir bayram hediyesi vermişsiniz gibi böyle yerlerinde duramayışları inanılmaz derecede etkileyici bir sahne. Yani şunu gördüm, inanılmaz çok dua ediyorlar. O kadar çok, yani orada işte takdim edilen, her böyle zarifçe verilen emanete, hediyeye, erzak paketine, kahvaltılığa mukabil sürekli işte dedikleri Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ve en çok duyduğum dualardan bir tanesi Allah razı olsun, Türkiye Allah razı olsun, Erdoğan diyorlar. Bunun inanılmaz farkındalar yani. Bir, çok önemli. Buyurun
bir
hocam.
Bir de o kampta, o bahçede çocukları sıraya dizdik.
Evet.
Hep beraber kolileri açıyoruz, o çikolata gofretleri dağıtıyoruz. Evet. Fakat dalga dalga haber yayılıyor kampın içerisine.
Evet.
Siz kaç koli açarsanız açın, mutlaka arkadan gelip de kavuşamayan oluyor. Yani o alanların gözündeki sevincin yanı sıra bir de gelip de
mahzunluk
yani
oluyor,
mahzun
tabii.
Olup geri dönenler var. Yani hayatımın en yani hoş, huzur duyduğum anlarından biriydi. O çocuklar o çikolata dağıtırkenki anlar.
Evet, çok güzel. Unutamayacağınız anların fotoğraflarını da çektim hocam. Onların da hepsini inşallah size teker teker verelim. Devam edelim ikinci gün izlenimleri. Aziz Afrin Cinderes.
Şöyle Kilis'ten sabah
Öncüpınar sınır kapısına gittik. Oradan giriş yaptık.
Ve
bu arada ciddi denetimler de var. Evet, onu da söyleyeyim. Evet. Bayağı bir durdurdular.
Giriş izinleri biraz zor alınıyor.
Evet, arabayı.
Oralar bizim neden ilgileniyoruz veya neyimiz olur gibisinden bazen şeyler söyleniyor da Azez Muharebesi olmuş 1125 tarihinde. Evet. Selçuklularla Haçlılar arasında. Azez ismi oradan geliyor. Yani 1125'te biz orayı almak için Haçlılarla mücadele etmişiz. Ya ora bizim bin yıllık tarihimiz. Azez'in bir özelliği, Halep yolu üzerinde ana güzergahta yer alıyor. Evet. Ve sınırdan hemen 7-8 kilometre mesafe içeride çoğunluğunu Sünni Arapların oluşturduğu, Kürtler ve Türkmenlerin de azınlıkta olduğu bir şehir. Aziz'in bir ucu Tel Rifat'a, diğer ucu da Afrin bölgesine uzanıyor. Ve Aziz'den biz önce doğuya doğru oradaki kamplara yardım göndermek üzere gittik, malumunuz. İlbil köyü yakınlarındaki bir kampa gitmiştik. O yol boyu gözlemlerimi ben aktarmak istiyorum.
Lütfen.
Aslında o bölge çok kadim bir coğrafya, çok zengin bir bölge. Tarih boyunca birçok kavmin gidip yerleştiği bir yer. Yani her taraf zümrüt yeşili tarlalar. Bizim Türkiye bölgesi plato ve engebeli olduğu halde orası biraz daha düz. Suriye'nin de en verimli alanları. Daha güneye gittikçe çöller başlıyor. Yani her taraf buğday, arpa tarlaları, mercimek, nohut. Hatta aktarlarda satılan kimyon, çörek yotu, kişniş gibi bitkilerin de tarlalar halinde ben ilk defa gördüm. O kadar geniş bölgelere ekiliyor. Evet. Zengin bir bölge fakat o zenginlik o bölge coğrafyanın insanını besleyebilecek kapasitede ama siz şimdi 1000 kişinin geçinebileceği bir köye 5000 tane de çadır koyduğunuz zaman tabii bütün denge bozuluyor. Yani evet. Bir de oranın yerlisi Türkiye'ye kaçmış gelmiş, oraya başka bir yerden insanlar gelmiş. Yani demografik yapı adeta bir alt üst olmuş, bir hercümert yaşanıyor. Bu da işin farklı bir dikkate değer boyutu. O şeyden döndükten sonra benim en çok dikkatimi çeken Afrin'e doğru yönelirken Tel Rifat bölgesinden gelen çadırlar. Onlar da en garibanları olduğu söylendi bize evet. Serdar Bey evet. ve oradaki mihmandarımız tarafından. Çünkü mülteci kamplarında Kızılay'ın, AFAD'ın vesaire olduğu, yani onlar bir yerlere zimmetli olduğu için bir şekilde erzakları vesaire geliyor. Fakat o
dağınık kamp dediğimiz evet, yerden bahsediyoruz.
Bursa Dağı'nın hemen doğu eteklerinde zeytinliklerin arasında kurulmuş çadırlar Tel Rifat bölgesinden kaçıp canını kurtaran insanlar. Çünkü Afrin'den kaçan YPG, PYD'ler şimdi Tel Rifat bölgesinde çöreklemiş
durumdalar. Bunlar 8 aydır herhangi bir erzak paketi almadı dedi oradaki AFAD evet. yetkilisi hatırlarsanız. Ki doğru. Onlar koordine ediyorlar ve not düşüyorlar. Yani insanların böyle bir sözü var işte hocam. Hemen burada araya girip evet. söyleyeyim. Yani abad ettiniz diyorlar ya işte bakın 8 aydır belki Kurban Bayramı'ndan bu yana hiç yardım almamış bu tarzda dağınık kamplar da mevcut.
Yani şöyle düşünün, 10 bin kişinin, 100 bin kişinin zeytinlerin arasında yayılmış çadırlarda yaşıyor. Yani evet. siz ona kaç kamyon, kaç tır erzak götürseniz hı-hı. kaç gün sürer?
Evet.
Yani ve Azez, Afrin yolundan biz ana yolu kullanarak geçemedik. Evet. Bursa Dağı'nın eteklerinden geçmek zorunda kaldık. Çünkü hala top menziline giriyormuş bu Tel Rifat bölgesi. Zaten burada bir bilgilendirme yapayım. Mesela buyurun Tel hocam. Afer, Tel Rifat, Tel Aviv gibi kelimeleri çok diyor. Tel o coğrafyada tepe anlamına geliyor. Evet. Düz bir coğrafya olunca o tepelik bölgelere şehirler kurulmuş. Yani şehirlerin başında da o tel kelimesi vardır. O Tel Rifat bölgesi şu anda hakikaten bir çıban başı gibi duruyor. Türkiye'nin bu konuya en kısa zamanda Rusya ve diğer ülkelerle de anlaşıp bir gereğin yapması gerekiyor. Çünkü en şu anda mağdur olanlardan biri o Tel Rifatlı göçmenler olduğunu gördük. Bursa Dağı'nın eteklerinden hemen Afrin bölgesine girince dikkatimi çeken şu oldu. Evlerin daha muhkem, daha bakımlı. Yani Suriye'de bizim gerek İdlib bölgesinde, Eriha'da yahut da Aziz'den bizim o Fırat Kalkanı bölgesinde gördüğümüz bina profilinden çok daha zengin bir coğrafyaya girdiğimizi gördük. Evet. Çünkü onlardan mesela bazı yerleşim bölgelerinde yurt dışında çalışıp orada ev yapanlar olduğunu hmm. yahut da işte o Ezidi köyleri var bazı oraların biraz daha evet. zengin olduğunu gördük. Her taraf zeytinliklerle bezeli adeta. Fakat İslami hassasiyetinde biraz daha düşük olduğunu gördük.
Evet.
Yani bizim Fırat Kalkanı bölgesinde, İdlib bölgesinde fakirlik ve sefalet biraz daha diz boyu. Ama adam mescit, cami vesaire. Hmm. Fakat bu şey bölgesinin, bu Afrin bölgesinde, zeytin dalı harekatı yapılan bölgelerde arazilerin zenginliği, evlerin yapısı, insanların evet. ekonomik düzeyi diğerlerinden biraz daha iyi. Fakat İslami hassasiyet konusunda biraz daha, yani o camilerin vesaire insanların görünürlüğü bakımından da ilk bakışta bizim işte coğrafyacı evet. gözüyle ilk tespitler evet. olarak söyleyebiliriz.
Evet bunları. Hocam şimdi tabii sürede azaldı. Medeniyet coğrafyamızda çok daha geniş bir evet. şekilde konuşma, bahsetme imkanı olur. Evet Serdar Bey, evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi artık yavaş yavaş şimdi, son 5 dakikamız.
Efendim tabii bu Suriye bize en yakın olanı. Biz 40 ülkede insani yardım faaliyeti yapıyoruz. Hı-hı. Bu arada mesela geçen hafta Tanzanya'da sel felaketi oldu.
Evet.
Oraya
geçmiş
hemen
olsun.
Ekibimizle yardımlarımızı ulaştırdık. Bizim HAY, Hüdayi Acil Yardım ünitemiz var.
Hı-hı.
Bu tarzda Filipinler'deki sel felaketinde olduğu gibi oralarda da hızlıca hemen aksiyon alıp ilgili insani yardım şeylerini ulaştırabiliyoruz, ihtiyaçlarını. Şimdi bu 3 ayların biraz bu bizim çalışmalarımıza katkıda bulunacağını, daha çok bereketleneceğini düşünüyoruz. 3 aylarda hatırlarsanız rahmet ve mağfiret mevsimi, 3 aylarda muhtaç ve muzdaripler ikramlarınızla sevinsin sloganıyla kampanya başlattık. Elhamdülillah ilgi var. Tabii daha fazla olması, daha fazla o Suriye'de gördüğünüz yetim, dul, ihtiyaç sahibi olan insanlara daha fazla ulaştırmamız anlamına geliyor. Ben buradan Erkam Radyo'nun dinleyicilerine de o şeyi aktarmak istiyorum. Bir erzak paketini 100 TL olarak belirledik. Ki piyasa değeri emin olun bunun üzerindedir. Biz çok uygun maliyetlerle alıyoruz ve gönderiyoruz. Oradaki insanlara ulaştırıyoruz. Hocamın buyurduğu gibi belki adamın bir aylık, 10 kişilik bir ailenin belki bir aylık ihtiyacını bile karşılayamayacak şeyler. Belki birkaç ay boyunca hiç alamayacak ama en azından bir nebze de olsun onların ihtiyacını karşılamak üzere böyle bir kampanyamız var. Bu arada Ramazan'la ilgili de çalışmamız başladı. Bugünlerde onun da duyurusuna başlıyoruz. Kavuştuk Ramazan'a, niyetlendik paylaşmaya.
İnşallah.
Sloganımızda onu
güzel.
Da paylaşmak isterim. İnşallah. Yine erzak paketimizi 100 TL olarak belirledik. İftar, fidye ve fitre. Malumunuz Diyanet açıklama yaptı 19 TL olarak fitre bedelini. Biz de 20 TL olarak belirledik. Burada 49-48 SMS hattımız var. Ramazan'da da inşallah bunun duyurusunu yaparız ama şimdiden bunu söylemek istiyorum. İftar, fidye ya da fitre yazıp 49-48'e mesaj atanlardan 20 TL bağışta bulunmalarını bekleyeceğiz. Ayrıca 3 aylar boyunca da bu erzak paketlerinin sayısını artırmak, daha
İnşallah.
Fazla insana ulaştırmak
İnşallah.
İçin de Hüdayi Vakfı.org'da malumunuz online bağışlarımız var. Oradan açıklama kısmına girerek bağışta bulunabilirler.
İnşallah. Buyurun Halil Hocam.
Hocam son bir cümle ifade etmek istiyorum. 100 yıl önce bu zaman o coğrafyaların bizim topraklarımız olduğunu, onların da bizim vatandaşlarımız olduğunu 1517'den 1918'in Ekim ayına kadar 401 yıl, bakınız 401 yıl bahsettiğimiz coğrafya ve oradaki insanlar bizim vatandaşımız, orası bizim toprağımız ve elimizden çıkalı 99 küsur yıl olmuş, daha 100 yıl olmamış.
Öyle.
Orası yani, neyimiz olur diyenlere
ayrıca da bunu
evet, söylemek
dikkate
lazım.
Doğru. Almanızı tavsiye
Doğru.
ederim.
Ve emin olun oradaki o mağduriyetin ve mazlumiyetin koynundaki insanlar, kardeşlerimiz, onlar bize emanet. Geçenlerde psikiyatrist Kemal Sayar Bey'in bir merhametle alakalı yazısında okumuştum. Diyordu ki, ahlaklı bir hayat insanın elinden geldiğince iyilik yapabilmesiyle mümkün. Sevgi ve muhabbet ancak bir sızıyı dindirmek, yaralı bir ruhu işitip ona şifa vermeye çalışmakla kemal bulur. Zira insan bir başkasının ıstırabını hissetmeye ayarlı bir varlıktır. İşte Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana öyle diyor muhterem Osman Nuri Topbaş. Hoca Efendi birçok sohbetinde Hazreti Mevlana'nın bu sözünü nakleder. Şems diyor Mevlana, Şems bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum. Evet değerli dinleyenlerim, kıymetli dostlar. Bugün İdlib'de, Azez'de, Afrin'de üşüyen kardeşlerimiz var. Kardeşim, acılarıma kardeş olur musun? Kardeşim, acılarıma ortak olur musun çığlığını atan mağdurlar var, mazlumlar var. Sizler de Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı vasıtasıyla orada Aziz'de, İdlib'de, Afrin'de bir çocuğun gözlerinde bir sevinç tebessümü olabilmek, kanayan bir yaraya merhem olabilmek, orada bir dulun, bir yetimin, bir öksüzün, bir mağdurun, bir mazlumun bir nebze olsun acısını hafifletebilmek ve onlara gerçek manada yalnız olmadıklarını, bu dünyada onlara sahip çıkan bir kardeşler olduklarını hatırlatmak isterseniz, işte Hüdayi Vakfı vasıtasıyla fiili ve kavli dualarınızı, emanetlerinizi, yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0216 428 39 60 0216 428 39 60 Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın telefon numarası ve yine her türlü yardımlarınızı hudayivakfı.org internet sitesi vasıtasıyla buralara, bu mazlum coğrafyaya, bu mağduriyetin hakikaten insanın kanını donduracak derecede acıların yaşandığı coğrafyaya ulaştırabilirsiniz. Suriye'ye, Azez'e, Afrin'e, İdlib'e. Daha söylenecek çok söz var. Bu akşam saat 19'da Halil Kurt hocamızı dinleyeceğiz Medine coğrafyasında. İnşallah 3 aylar ikliminde gündemimiz yine Suriye, gündemimiz yine o mağdur ve mazlum coğrafyada. Hakikaten yani o yerinde görmek lazım. Serdar hocam hep onu diyordu. Yani buradan görmekle, duymakla, dinlemekle olmuyor. Yerinde görmek, yerinde yaşamak lazım. 40 yaşındayım. Hayatımda yokluğun, çaresizliğin ve hakikaten perişanlığın ne demek olduğunu geçen o cumartesi pazar günü açık net görmüş olduk ilk defa. Ve bir nimete şükretmenin ne kadar önemli olduğunu idrak ettik. Ve iyi ki Türkiye var, iyi ki Recep Tayyip Erdoğan var dedim ben bir kez daha o cumartesi pazar günü birçok duaya da şahit olduğumuz gibi. Teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Biz de Allah kabul etsin. İyi ki Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı var, eklemezsem olmaz.
Allah razı olsun.
Sağ olun. Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da haftanın son medya gündemi programında radyomuz programcılarından, Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden yardımcı doçent doktor Halil Kurt hocamızı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İnsani Yardımdan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Er Yılmaz'ı programımızın bu bölümünde misafir ettik. Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun efendim.